Ayrım 2. Kyoto, Yasunari Kawabata. Sayfa 14. Chieko yamaç yukarı biraz yürüyüp batı korusunun giriş yerine yöneldi. Shinichi ardından geliyordu. Genç kız, bütün çiçekleri görmek istiyorum dedi. Batı korusunun girişinde dalları yere değen erguvan rengi kirazların meydana getirdiği çiçek duvarının görüntüsü soluk kesiciydi. Bahar işte burada. Aşağıya sarkan incecik dalların uçlarına kadar 8 katlı erguvan çiçekler birbirleriyle kucak kucağıydı. Bunlar çiçek açmış ağaçlar değildi artık. Ortada dallar tarafından taşınan çiçekler vardı sadece. Chieko, en çok buradaki çiçekleri seviyorum diyerek Shinichi'yi korunun dönemiç yaptı ve kiraz ağaçlarından özellikle birinin alabildiğine yayıldığı yere doğru götürdü. Delikanlı, onlarda kadınımsı bir şeyler var dedi. İlk bakışta görülüyor aşağı sarkan narin dallar, yumuşak çiçekler, içleri dolu şeyler. 8 katlı çiçeklerin erguvanında donuk kızıl bir parıltı vardı. Shinichi, onların renginde ve çekiciliğinde dedi. Şimdiye kadar hiç böylesine dişilik hissetmemiştim. Kiraz ağacının yanından ayrılıp göle doğru yollarına devam ettiler. Yolun daraldığı yerde bir dinlenme peykesi vardı. 1x2 metre boyutunda alçak tahta sıradır. Üzerine örtü konur. Üstüne oturulup bağdaş kurulduğu gibi kenarına oturulup ayaklar aşağıya da sarkıtılabilir. Özellikle çiçekleri seyretmede kullanılır. Üzerinde erguvan renkli bir çiçek halısı asılıydı. Ziyaretçiler buraya oturup çay içerlerdi. Chieko, Chieko diye birisi seslendi. İki tarafı ağaçlıklı loş yoldaki saf gönüllerin yuvası adlı küçük çayhaneden, sade fakat çok ince zevk kurallarına göre yapılan ve çay törenlerinde kullanılan küçük yapılardır. Genellikle 3x3 metre boyutunda tek bir odadır. Uzun kollu kimonosuyla Masako çıktı. Biraz benim yerime geçebilir misin Chieko? Oldukça yoruldum. Öğretmenimizin çay davetine yardım ediyorum da, dedi. Chieko bu kılıkla, dedi. Ancak mutfakta yardımcı olabilirim. Zararı yok, mutfakta da olabilir. Ben konuklara fincanları götürüyorum. Yanımda birisi var ama. Masako delikanlıyı görünce fısıldayarak, nişanlın mı diye sordu. Chieko hayır dercesine başını hafifçe salladı. Sevdalın mı? Genç kız tekrar hayır işareti yaptı. Shinichi yürümesine devam etmişti. Onunla içeri girmek istemez miydin? Yer var diye Masako davet ettiyse de Chieko reddetti ve Shinichi'nin arkasından koştu. Çay derslerinden arkadaşım dedi. Güzel değil mi? Öyle çarpıcı bir tarafı yok. Yavaş konuş ya işitirse. Chieko hala olduğu yerde durup arkalarından bakan Masako'ya başını eğerek selam verdi. Çayhanenin yanından uzanan patikada yürüyerek göle geldiler. Kıyısında taze eğir otları fışkırmıştı. Durgun parlak yüzeyinde ise beyaz suzanbakları yüzüyordu. Burada hiç kiraz ağacı yoktu. Chieko ile Shinichi gölün çevresine ağır ağır dolaşıp loş bir patikaya saptılar. Havada taze yaprak ve ıslak toprak kokusu vardı. Ağaçların gölgelendirdiği dar yoldan daha büyük gölü olan aydınlık ve geniş bahçeye gidiliyordu. Salkım salkım kirazların erguvan çiçekleri parıldayarak gölün sularına yansımaktaydı. Ziyaretçiler arasında yabancı turistler de vardı. Kiraz çiçeklerinin resimlerini çekiyorlardı. Öteki kıyıdaki yolda beyaz çiçekli katmerli zakkumlar diziliydi. Chieko Nara'yı düşündü. Zakkumların arasında birçok da çam vardı. Boylu değillerdi ama çok güzel biçimlendirilmişlerdi. Kirazlar artık çiçek açmasa yeşil çamların gözleri sevinçle parıldayacaktı. Fakat şimdi yeşilin en safı ve gölün suyu, salkım saçan kirazların erguvan rengi çiçekten duvarını çok daha canlı olarak ortaya çıkarmış bulunuyordu. Shinichi gölün içine uzanan atlama taşlarının üstüne basa basa yürümeye başladı. Bataklık köprüsü denilen bu yuvarlak taşlar tapınak kapılarındaki sütunlardan kesilip yan yana konulmuş gibiydiler. Bazı taşlara basarken Chieko eteklerini bir parça yukarı kaldırmak zorunda kalıyordu. Shinichi dönüp baktı. Chieko'yu sırtıma alıp taşımak isterdim. Haydi denesene, herkesi şaşırtacak bir şey olurdu bu. Taşlar üzerinden yaşlı kadınların bile kendi kendilerine geçebilecekleri şekilde düzenlenmişti. Taşların kenarlarında suzanbaklarının yaprakları oynaşmaktaydı. Öbür kıyıya gelirlerken taze çamların atlama taşlarını çevreleyen suya nasıl yansımakta olduğunu seyrettiler. Shinichi, atlama taşlarının bu yan yana oluşu dedi, bir soyutlama mı acaba? Japon bahçelerinde her şey soyut değil midir? Ama Daigo tapınağının 870 yılında keşiş kulübesi olarak yapılmış, 877'de manastıra çevrilmiş, asıl adını öteki binaları yaparak burasını büyüten İmparator Daigo'dan 892-930 almıştır. Daha sonra 5 katlı bir pagot eklenmiştir. 1470'te savaş yüzünden bütün binalar yıkılmıştır. İmparatorluğun birliğini sağlayan Toyotomi Hideyoshi 1536-1598 tapınağı yeniden onarmış ve etrafını çok geniş bir bahçeyle çevirmiştir. Bahçesinde sedir ağacı yosunlarında olduğu gibi soyutlamanın böyle ikide bir bozulup sonra tekrar soyutlama yapılması hoşuma gitmiyor benim. Olabilir, fakat o sedir yosunları açıkça soyuttur. Daigo Tapınağı'ndaki 5 katlı pagoda baştan başa yeniden kuruldu ve yakında kutsama töreniyle açılacak. Orayı da görelim mi? Yeni Altın Köşk, ünlü bir mimari anıttır. İkinci Dünya Savaşı'nda yanmıştır. Bu binanın tarihini ve yanmasını anlatan Yukio Mishima'nın Kinkakuji adlı romanı yabancı dillere çevrilmiştir. Kadar güzel oldu mu bari? Elbette, sanki hiç yanmamışçasına, taptaze, bir haşmet içinde yeniden yapıldı. Sen de biliyorsun ya, yapıyı baştan başa söktüler, sonra da yeni baştan kurdular. Şimdi de her şeyin çiçek açtığı zaman yapılacak, kutsama töreninde orası insanlığa dolup taşacaktır. Ah, ben bu bahçenin salkım salkım kirazlarının erguvan çiçeklerinden başka çiçek görmek istemiyorum. Arkalarında uzanan bataklık köprüsünü geçmişlerdi. Taşlardan atlayıp vardıkları kıyıda küme küme çamlar vardı. Az sonra bir köprü köşküne geldiler. Buranın adı Huzur Sarayı idi. Oysa daha çok saray biçiminde bir köprü izlenimini uyandırıyordu. Köprünün her iki tarafında arkalıklı alçak sıralar duruyordu. Ziyaretçiler bunların üstünde mola verirler, yanlarında getirdikleri şeyleri yer içerlerdi. Buradan gölün öte yakasındaki bahçelerin, daha çok da başlısı göl olan bahçenin görüntüsü seyredilirdi. Köprünün altında çocuklar oraya buraya koşuşmaktaydılar. Shinichi, Shinichi buraya! Chieko önden koşmuş bir yer bulmuş. Shinichi'nin oturması için de elini sıranın üstünde yanı başındaki yere koymuştu. Shinichi, ben ayakta dursam da olur dedi. Ya da Chieko'nun ayaklarının dibine yatarım. Aşk olsun. Chieko hemen ayağa kalktı. Shinichi de yerini verdi. Ben sazan balıkları için yem alacağım. Geriye dönünce ekmek ufaklarını göle atmaya başladı. Sürüyle Choporina sazanlarını önüne topladı. Balıkların itişmesinden etrafa dalgalar yayılıyor ve kiraz ağaçlarıyla çamların sulardaki yansımaları titreşiyordu. Chieko, sana da biraz vereyim mi diye sordu ve arta kalan yemi delikanlıya uzattı. Ama Shinichi susuyordu. Hala başın mı ağrıyor? Hayır. Uzun bir süre orada oturdular. Shinichi dalgın bakışlarla suya bakıyordu. Chieko, neler düşünüyorsun diye sordu. Evet, neler ha? Kimi zaman insan düşünmeden de mutlu oluyor. Ama çiçeklerin açtığı böyle bir günde... Fakat hayır, mutlu bir genç bayanın yanında. Sizin mutluluğunuz bir gençlik ve sıcaklık rüzgarıymış gibi üzerime doğru esiyor. Mutlu muyum ki ben diye Chieko bir kez daha sordu. Ansızın gözlerinden tasa dolu bir gölge kaymıştı. Bakışlarını yere indirdi ve gölün suları gözlerinin içinde yansıdı. Sonra ayağa kalktı. En sevdiğim kiraz ağacı köprünün öte yakasında dedi. Buradan da görülüyor değil mi? Bu kiraz ağacı erguvan rengi çiçekleri ve aşağıya sarkmış dallarıyla olağanüstü ihtişamdaydı ve pek ünlüydü. Salkım söğütler gibi dalları aşağıya sarkmış ve çevresine alabildiğine yayılmıştı. Aşağıya inerlerken hafif bir esinti çiçek yapraklarını Chieko'nun ayaklarının önüne ve omuzlarına doğru savurdu. Bazıları ağaçların altındaki toprağın üstüne serpilip kaldı. Birkaç tanesi suya düştü. Ancak bunlar 7-8 taneden fazla değildi. Aşağıya sarkmış dallar bambu sarıklarla desteklenmişti. Bazı dalların narin uçlarının yere kadar uzandığı görülüyordu. Bu kızıl çiçek perdesinin arasından gölün öte yakası, doğu kıyısındaki ağaçların üzerinden de yeni yeşillenmiş dağlar görünmekteydi. Shinichi, Higoshiyama dağlarının devamı değil mi? Dedi. Chieko, orası Daimonchi dağı diye karşılık verdi. Sahi Daimonchi mi? Ama daha yüksekmiş gibi görünmüyor mu? Belki çiçeklerin arasından bakıyoruz da ondan öyle görünüyor. Bunu söyleyerek Chieko da çiçeklerin arasına dalmıştı. Yürümekte ikisi de güçlük çekiyordu. Kiraz ağaçlarının dört bir yanında sert, beyaz kumdan bir halı seriliydi. Bunların sağında çam ağaçlarından güzel bir küme durmaktaydı. tam bu bahçeye göre bir yükseklikteydiler. Tapınak bölgesinden çıkış kapısı da oradaydı. Otenmon kapısından dışarı çıkınca Chieko, Kiyomizu tapınağına gitmesini çok severim dedi. Kiyomizu tapınağına mı? Shinichi canı sıkılmışçasına bir parça yüzünü astı. Akşam olmasını Kiyomizu'dan, Gürsular Tapınağı sert bir dağın tepesinde oluşu ve uçurumun üzerine uzanmış tahtadan yapılmış terasıyla bu tapınak, Kyoto'nun en sevilen ziyaret yerlerinden biridir. Seyretmek istiyorum. Bir de Mishiyama'nın arkasında güneş batarken gökyüzünü görmeyi. Chieko bu isteğini iki defa söyleyince Shinichi de ona uydu. Pekala gidelim öyleyse. Ama yürüyerek kabul mü? Yol bir hayli sürüyordu. Tramvay caddesinden gitmeyip kısmen Nanzenji Manastırı'na gidilen yoldan geçerek genişçe bir yay çizdiler. Shion Tapınağı'nın arkasından saparak Maruyama Parkı'nın aşağı bölümünden geçen daracık eski bir patikadan yürüyüp Kiyomizu Tapınağı'na ulaştılar. İlkbahar akşamının koyu sesi neredeyse çökmek üzereydi. Kiyomizu Tapınağı'nın önündeki açık alanda pek az ziyaretçi kalmıştı. Akşamın alacakaranlığında yüzleri belli belirsiz seçilen birkaç üniversiteli kız vardı. Vakit hayli geç olduğu halde burada bulunmak Chieko'nun hoşuna gidiyordu. Karanlık olan büyük salonda kutsal mumlar yanmaktaydı. Chieko sadece bu yüksek alanda durup kalmadı, üstelik hayli ötede bulunan küçük tapınağa da gitti. Burada da düz bir alan yapılmıştı. Dik bir kaya duvarın üzerinde uzanıyordu. Küçük tapınağın hafif çatısı selvi ağacı kabuklarıyla örtülmüştü. Düz alan küçük ve esintiliydi. Burası hem şehrin hem de Nishiyama'nın seyredildiği en yüksek yerdi. Akşamın alacakaranlığında şehrin donuklaşmış ışıkları görülüyordu. Chieko korkuluğa yaklaştı ve batıya doğru baktı. Yanında bulunan Shinichi'yi unutmuş gibiydi. Delikanlı ise hemen arkasında duruyordu. Genç kız birden, ''Shinichi'' dedi, ''ben terk edilmiş bir çocuğum.'' Japonya'da bir çocuğun sokağa bırakılması çok kötü bir hareket olarak kabul edilirdi. ''Terk edilmiş çocuk mu?'' Shinichi, ''terk edilmiş çocuk'' sözünün sembolik bir anlamı olup olmadığını düşündü. Shinichi, ''terk edilmiş çocuk mu dedin?'' diye mırıldandı. ''Sen kendini terk edilmiş bir çocuk olarak mı kabul ediyorsun? Terk edilmiş çocuksun. Manevi anlamda ben de öyleyim. Belki de biz insanlar hepimiz terk edilmiş çocuklarız. Doğmuş olmanın anlamı, Tanrı tarafından dünyaya fırlatılıp atılmak değil midir?'' Shinichi genç kıza yandan bakıyordu. Profili akşam göğüne doğru yükselmekteydi. Bu ilkbahar akşamında onu bunaltan şey neydi? Yine de Tanrı'nın sevgili çocuğu denilir insanlara. Tanrı kurtarmak için insanı ortaya bırakmıştır. Shinichi bilmediği bir acıyla alt üst olmuş bir halde elini kızın omzuna koymak istedi ama Chieko kendini çekti. Bırak beni, terk edilmiş bir çocuğa el sürülmez. Tanrı'nın terk ettiği insanlara çocuk deniliyorsa. Shinichi dokunaklı bir sesle konuşuyordu. Ah öyle karışık bir iş değil bu. Beni terk eden annemle babam, Tanrı değil, ben sokağa bırakılmış bir çocuğum. Bizim mağazanın parmaklıklarının önüne bırakmışlar. Neler söylüyorsun sen? Gerçeği, gerçeği neye yarar ama bunu Shinichi'ye söylemek zorundayım ve şimdi burada Kiyomizu Tapınağı'ndan aşağıda uzanan şehrin akşam kızıllığını seyretmekteyim. Gerçekten Kyoto'da doğduğumu bile bilmiyorum. Ne diyorsun? Şüphen mi var bundan? Ne diye yalan söyleyeyim? Sen büyük bir tüccarın nazlı büyütülmüş biricik kızı değil misin? Ailelerin böyle tek kızları kendilerini kolayca kuruntulara kaptırırlar. Nazlı büyütülmüş olmak. Evet, terk edilmiş çocuk olmama bunun hiçbir yararı yok artık. Bunun için bir kanıtın var mı? Kanıt mı? Mağazanın parmaklıkları işte. Eski parmaklıklar biliyor bunu. Chieko'nun sesi gittikçe güzelleşiyordu. Sanırsam daha ilkokula gidiyordum. Bir gün annem beni yanına çağırdı ve benim kendisinden doğmamış olduğumu söyledi. Tatlı bir süt bebeği iken beni çalmış ve hemen arabaya koyup oradan uzaklaşmış. Ama annem bebeği nerede çalmış? Bu konuda babamla annem samimi olarak çeşitli şeyler söylediler. Acaba Gio'nun kiraz ağaçlarının altından mı, yoksa Kamo ırmağının yatağından mı? Mağazanın önünden bulunmuş çocuk derlerse benim üzüleceğimi düşünmüş olmalılar. Peki, sahici annenle baban kayıp mı olmuşlar? Şimdiki annemle babam beni seviyorlar. Onun için ötekileri artık araştırmak istemiyorum. Beni dünyaya getiren annemle babam belki şimdi Adashino mezarlığında, kimsenin onlar için dua etmediği ölüler arasında bulunuyorlar. Oradaki mezar taşlarının hepsi de öyle eski ki... Bahar akşamının yumuşak renkleri gül rengi bir duman gibi Nişiyama'dan Kyoto'nun üzerindeki gökyüzünün neredeyse ortasına kadar yayılmıştı. Shinichi Chieko'nun sözlerine onun terk edilmiş bir çocuk, çalınmış bir çocuk olduğuna bir türlü inanamıyordu. Komşulara şöyle bir sorması yeterdi, o zaman işin aslını öğrenebilirdi. Ama şu anda bunu aklına bile getirmiyordu. Onu şaşırtan ve öğrenirse sevineceği şey başkaydı. Kız bu itirafı özellikle niçin bu yerde yapmıştı? Belki de itirafını yapmak için onu ta buralara, Kiyomizu'ya kadar sürüklemişti. Belki de bu itiraftan dolayı sesi az önce böyle harikulade, berrak ve saf olmuştu. Bu sesin derinliğinden çınlayan ciddilik ve sebattı. Yoksa yüreğini yerinden mi oynatmaktı niyeti? Hayır, bu olamazdı. Chieko, Shinichi'nin kendisini sevdiğini elbette fark etmişti. Bu itirafıyla aslanın ne olduğunu kendisini seven erkek öğrensin mi istemişti? Böyle olduğunu da sanmıyordu. Yoksa aşkını önceden reddetmek mi istiyordu? Gerçekten bulunmuş bir çocuk muydu, yoksa bu bir bahane miydi? Delikanlı belki de Hayan Tapınağı'nda kendisine mutlu dediğim ve bunu 3 defa tekrarladığım için beni bozmak istiyor diye düşündü. Sonra, bulunmuş çocuk olduğunu öğrenince içinde bir yalnızlık duydun mu diye sordu. Hüzünlü müydün? Hayır, yalnızlık duymadım, hüzünlenmedim de. Üniversiteye gitmek isteyince gelecekteki varisimiz için böyle bir eğitim bizi sadece kaygılandırır dediler. Mağazada bir işler yaparsam daha iyi olurmuş. Babam böyle konuştuğu zaman bir parça şey olmuştum. Geçen yıl oldu bu değil mi? Evet, geçen yıl. Ailene kayıtsız şartsız boyun eğer misin? Pek tabii. Bu bir evlenmeyle ilgili olsa da mı? Genç kız duraksamadan, o zaman da diye cevap verdi. Şimdiye kadar hep böyle oldu. Shinichi, peki ama benlik denilen, kişilik duygusu denilen şey yok mu sende? Diye sordu. Var, çok var ama ne yapmam gerektiğini ben kendim kestiremem. Bu duyguyu yenemez misin, söküp atamaz mısın içinden? Hayır, içimden atmam. Shinichi, ah bilmece gibi konuşuyorsun dedi. Sesi koy verdiği hafif gülüşünün içinde titreşti. Parmaklığa dayanıp sorar gözlerle Chieko'nun yüzüne baktı. Bulunmuş esrarlı çocuğun yüzünü görmek istiyorum. Karanlık oldu artık değil mi diyerek Chieko ilk kez Shinichi'ye döndü. Gözleri çakmak çakmaktı. Korkuyorum dedi ve bakışlarını büyük avlunun çatısına kaldırdı. Kalın sedir ağacından yapılmış çatı, karanlık ve heybetli kütlesiyle genç kızın üzerine eğiliyor gibiydi. İkinci ayrımın sonu sayfa 25.